Ayrım 2, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 14. Oradan 1000 mil daha doğuda yaşlı bir adam da Prospect Mira 111'in 3. kattaki dairesinin salonunda pencereden bakarken gece yarısını düşünüyordu. Ertesi gün yani 1 Ocak 1987 75. doğum günüydü. Vakit öğleni geçeli epey olmuştu ama sırtında hala sabahlığı vardı. Şu sıralar artık erken kalkmak, işe gitmek için hazırlanmak zorunluluğu kalmamıştı. Gidecek bir bürosu yoktu. Kendinden 30 yaş daha genç olan Rus eşi Rita, iki oğullarını buz tutmuş olan Gorki Parkı'nda yürüyüşe çıkarmış olduğundan kendisi evde yalnızdı. Gözü duvardaki aynaya ilişti. Oradaki görüntü de hayatını düşünmekten daha fazla keyiflendirmedi onu. Daha doğrusu geri kalan yaşamını düşünmekten. Her zaman kırışık olan yüzü şimdi iyice buruşmuştu. Bir zamanlar siyah ve gür olan saçları artık bembeyaz ve cansızdı. Bir ömür boyu kırbalar gibi içki içmekten, zincirleme sigara içmekten ötürü cildi lekeli ve ölgündü. Gözler acınası bir ifadeyle ona bakıyordu. Yaşlı adam yine pencereye döndü, bakışlarını karlı sokağa dikti. Sarılıp sarmalanmış birkaç koca karı karları kürediyorlardı. Bu gece yine yağacaktı ama. Ne kadar da uzun zaman geçti diye düşündü. Hemen hemen 24 yıl olmuştu. Beyrut'taki düzmece işini ve sürgün hayatını terk edip buraya geleli. Nick Elliot'la örgütün öteki elemanları durumu anlamışlardı o zamana kadar. Zaten kendisi de sonunda itiraf etmişti onlara. Bu yüzden çekip gelmişti. Karısıyla çocuklarını geride bırakmış, isterlerse sonradan arkasından gelebileceklerini söylemişti. Başlangıçta yuvaya dönmüş gibi bir duygu vardı içinde. Ruhsal ve manevi bir yuvaya. Hemen yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışmıştı. İşin felsefesine ve sonunda bu felsefenin zafere ulaşacağına kesinlikle inanıyordu. Neden inanmasındı ki? 27 yılını o felsefeye hizmetle geçirmişti. 1960'ların ortalarında o ilk yıllarda mutluydu. İçinde bir doyum duygusu vardı. Ama Devlet Güvenlik Komitesi'nin saygısı vardı ona. Ne de olsa 5 yıldızdan biriydi kendisi. Hem de 5'inin en parlağı. Peşinden Burgess, MacLeon, Blunt ve Blake geliyordu. Hepsi de İngiliz devlet mekanizmasının çekirdeğine sızmış, sonra da ihanet etmişlerdi ona. Burgess içe içe kendini erkenden mezara sokmuştu. Daha kendisi gelmeden önce mezardaydı o. MacLean hayallerini ilk yitiren olmuştu. Ama ne de olsa 1951'den beri Moskova'daydı o. 1963 yılında artık iyice hayata küskündü. Sonunda işini bırakıp buraya, bu apartmana gelen karısı Melinda'dan alıyordu hıncını. MacLean ondan sonra da hayalleri yıkılmış, içini hınç bürümüş olarak her nasılsa yaşamını sürdürmüş, sonunda kanser yapışmıştı yakasına. O zamana kadar zaten buradaki insanlardan nefret eder olmuştu. Onlar da ondan nefret ediyorlardı. Blunt İngiltere'de yakalanmış rezil olmuştu. Bu durumda geriye bir kendisi bir de Blake kalıyordu. Bir bakıma imreniyordu Blake'e. Topluma tümüyle uyum sağlamıştı ve yaşamından hoşnuttu. Yılbaşı gecesi içinde kendisini ve Rita'yı evine davet etmişti. Ama tabii Blake'in aile kökenleri de karışıktı zaten. Anası Hollandalı, babası Yahudiydi. Oysa kendisi için uyum sağlamak diye bir şey yoktu. Bunu ilk 5 yılın sonunda anlamıştı. O zamana kadar Rusça yazıp okumayı ve konuşmayı su gibi öğrenmişti. Ama yine de o belirgin İngiliz aksanını koruyordu. Bunun dışında çevresindeki toplumdan nefret eder olmuştu. Tümüyle değişmez şekilde yabancı bir toplumdu bu ona. İşin en kötü yanı bu kadarla da kalmıyordu. Geldikten 7 yıl sonra siyasal hayalleri de yıkılmıştı. Baştan sona koca bir yalandı bu iş ve kendisi de bunu anlayacak kadar akıllıydı. Gençliği ve olgunluk yıllarını bir yalana hizmet ederek geçirmişti. O yalan uğruna ihanet etmiş, o güzel yeşil vatanı da her şeyi de o yalan uğruna feda etmişti. Yıllar boyunca kendisine ulaştırılan İngiliz dergi ve gazetelerindeki kriket sonuçlarını izlerken grevleri kışkırtıcı öğütler vermiş, o güzel yerlerin tanıdık resimlerine bakarken oraları mahvedecek bilgiler sağlamış, bar taburelerinde İngilizlerin kendi aralarında şakalaşıp gülüşmelerini dinlerken bir yandan KGB başlarına hatta başkana o güzel adayı en kolay şekilde nasıl elde edebilecekleri konusunda danışmanlık etmişti. Ve işte son 15 yıl boyunca içinde doğan boşluk, içtiği onca içkinin de ilişki kurduğu onca kadının da dolduramayacağı düzeye varmıştı. Artık çok geç diyordu kendi kendine. Asla dönemem. Ama yine de kapının çalınması şaşırttı onu. Prospekt Mira 111, KGB'nin sahip olduğu bir binaydı. Moskova'nın sakin bir arka sokağındaydı. Burada KGB görevlileri ve Dışişleri Bakanlığı'nda çalışanlar otururdu. Ziyaretçilerin kapıcıya başvurması şarttı. Erita'da olamazdı, anahtarı vardı onun. Kapıyı açtığında karşısında tek başına bir adam buldu. Genç ve sağlam görünüşlüydü. İyi kesimli kalın bir paltosu, kürk bir şapkası vardı. Şapkanın üzerinde amblem yoktu. Yüzü donuk ve hareketsizdi ama bunun nedeni genç adamın sokakta üşümüş olması değildi. Çünkü papuçlarının durumuna bakılırsa sıcak bir arabadan inip sıcak apartmana girmişti. Buz gibi karları tepe tepe gelmiş değildi buraya kadar. Boş bakışlı mavi gözler ne dostluk ne de düşmanlık göstermeksizin baktı yaşlı adama. "Yoldaş Albay Philby," diye sordu. Philby buna şaşırdı. Yakın dostları Blake'ler ve birkaç kişi daha ona hep Kim derlerdi. Ötekilerse onu yıllardır kullanmakta olduğu bir takma adla tanırlardı. Ancak en yüksek kademedeki bir avuç insan onun emekli KGB albayı Philby olduğunu bilirdi. "Evet. Ben Binbaşı Pavlo, 9. Amirlik'ten. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterinin özel kaleminde görevliyim." Philby KGB'nin 9. amirliğini iyi bilirdi. Üst kademe parti personeline, onların oturdukları ve çalıştıkları binalara koruma görevleri atardı orası. Son zamanlarda bu koruma görevleri üniformalarını yalnızca binalarda resmi görev başındayken ya da tören nedeniyle giyiyor, geri kalan zamanlarda sivil geziyorlardı. Üniformalarının kasketinde elektrik mavisi şerit, omuzlarında aynı renk apolet, yakalarında da şerit vardı. Bunlara Kremlin koruma birlikleri de denirdi. Sivil giyindikleri zaman da kıyafetleri kusursuzdu. Adamlar çok iyi eğitilmiş, formda, buz gibi bir sadakatle donatılmış olur ve her zaman silah taşırlardı. "Öyle mi?" dedi Philby. "Bu size yoldaş albay." Binbaşı kaliteli kağıttan yapılmış uzun bir zarf uzatıyordu. Philby aldı. "Bu da sizin." Pavlov bu kez üzerinde bir telefon numarası yazılı kare biçimindeki kartı uzattı. "Teşekkür ederim," dedi Philby. Binbaşı başka bir söz söylemeden baş selamı verdi. Topukları üzerinde dönüp koridor boyunca uzaklaştı. Birkaç saniye sonra Philby penceresinden Merkez Komitesi plakası taşıyan Çayka limuzin arabanın ön kapıdan uzaklaştığını gördü. Jim Rawlings resme elindeki büyüteçle baktı. Resimde az önce eşiyle birlikte Londra'dan ayrıldığını gördüğü kadın kocasının yanında durmaktaydı. Yıllar önce çekilmişti resim. Kadın Prenses Alexandra'ya takdim edilmek üzere bekleyen kuyrukta duruyordu ve mücevherlerini takmıştı. Vuruşunu yapmadan önce aylarca konuyu incelemek adetinde olan Rawlings, o taşların geçmişini kendi doğum tarihinden daha iyi biliyordu. Genç Margate Lord'u 1905 yılında Güney Afrika'dan dönerken yanında 4 tane harikulade ama yontulmamış elmas getirmişti. 1912 yılında evlenirken Londra'daki Cartier'den bu taçların kesimini yapıp geline verilmek üzere hazırlamalarını istemişti. Cartier elmasları Amsterdam'daki Ashurst'te kestirmişti. Cullinan taşını yontmuş olan Ashurst'ler hala dünyanın en üstün elmas ustaları olarak tanınıyorlardı. Dört orijinal taş sonunda birbirinin eşi iki çift olarak 58 yüzeyli biçimde çıka geldi. Birinci çiftin taşları 10'ar karat ağırlığında, ikinci çiftinkiler 20'şer karat ağırlığındaydı. Londra'da Cartier bu taşları beyaz altın montürlere oturtup çevresine 40 kadar daha küçük elmas yerleştirdi. İri taşlardan biri tacın, biri de gerdanlığın ortasına getirildi. Küçükçe olan çiftte birer sallantılı küpenin orta taşları olarak nefis bir takım oluşturdular. Ama daha onlar yapılıp bitmeden 7. Sheffield dükü öldü, genç lord onun yerine unvanı devraldı. Elmaslar o günden sonra Glen elmasları diye tanındı. Glen adı Sheffield ailesinin soyadıydı. 8. Dük 1936 yılında ölürken elmasları oğluna bıraktı. Onun da iki çocuğu oldu. 1944 yılında doğan kızıyla 1949 yılında doğan oğlu. İşte Jim Rawlings'in büyüteci altında görülen ve şimdi 42 yaşında bulunan kadın o 1944 doğumlu kızdı. "Onları bir daha takamayacaksın canım," diye mırıldandı Rawlings kendi kendine. Sonra gece kullanacağı malzemeyi bir kez daha gözden geçirmeye koyuldu. Harold Filby mutfaktan bir bıçak alıp zarfı açtı, içindeki mektubu çıkardı. Salondaki masanın üzerine açtı. Birden çok etkilenmişti. Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreterinin kendisinden gelen kişisel bir mektuptu bu. Sovyet liderinin o düzgün memur yazısına benzeyen el yazısıyla tabii Rusça olarak yazılmıştı. Kağıt çok iyi kalite olup zarfa uyuyordu, antetsizdi. Herhalde bunu Kutuzovski Prospekt 26 numaradaki kendi özel dairesindeyken yazmış olmalı diye düşündü filmi. O dev binada ta Stalin döneminden bu yana parti hiyerarşisinin en üst kademesindekilerin evleri bulunurdu. Sayfanın sağ üst köşesinde 31 Aralık 1986 sabah sözcükleri okunuyor, mektup daha aşağıdan başlıyordu. "Sevgili Filby, son günlerde Moskova'daki bir yemekte söylediğiniz bir söz dikkatimi çekti. Kısaca İngiltere'nin siyasal istikrarı Moskova'da her zaman fazla büyütülmüştür ve bu özellikle günümüzde doğrudur demişsiniz. Bana bu söz üzerinde genişletilmiş bir yorum ve açıklama gönderirseniz çok memnun olacağım. Lütfen açıklamayı yazılı şekle döküp şahsıma yollayın. Kopya saklamayın ve sekreter kullanmayın. Hazır olduğu zaman binbaşı Pavlov'un size verdiği numarayı arayıp kendisiyle şahsen görüşmek istediğinizi söyleyin. Evinize gelip yazıyı alacaktır. Yarınki doğum gününüzü içtenlikle kutlarım, sevgilerimle." Mektup bir imzayla son buluyordu. Filby soluğunu yavaşça bıraktı. Demek Kryuchkov'un 26 Aralık'ta KGB ileri gelenlerine verdiği yemekte de masaya mikrofon yerleştirilmişti. Biraz kuşkulanmamış da değildi bu işten. KGB'nin birinci başkan vekili ve aynı zamanda birinci bölümün de şefi olan Vladimir Aleksandrovich Kryuchkov varlığıyla ve ruhuyla sapına kadar genel sekreterin adamıydı. Rütbesi orgeneral olarak görünmesine rağmen aslında askerden gelme biri olmadığı gibi profesyonel istihbarat subayı bile değildi. Parti kademelerinden yetişmeydi. Şimdiki Sovyet lideri ilk kez KGB'nin başına geldiğinde onu da yanında getirmişti. Filby mektubu tekrar okudu, sonra eliyle de uzağa doğru itti. İhtiyarın tarzı hiç değişmemiş diye düşündü. Kısa ve özlü, açık seçik, nezaket süslemelerinden arındırılmış, itiraz kabul etmez bir üslup. Filby'nin doğum gününü kutlaması bile öyle kısaydı ki, yalnızca adamın gerekli dosyaları karıştırdığını ortaya koyuyor, başka bir şey anlatmıyordu. Ama Philby yine de etkilenmişti. Bu herkesten uzak yaşayan, buzul gibi adamdan gelen kişisel bir not, nice kimseleri heyecandan titretmeye yeterdi. Yıllar önce ne kadar farklıydı durum. Şimdiki Sovyet lideri KGB başkanı olarak göreve ilk geldiğinde Philby 4 yıldır oradaydı ve bir tür yıldız sayılıyordu. Durmadan Batı dünyasının haber alma örgütleriyle ilgili genel, İngiliz istihbaratıyla ilgili özel konferanslar verip duruyordu. Başka bir disiplinin profesyonellerine komuta etmek üzere görevlendirilmiş her yeni partili gibi bu yeni başkan da kilit görevlere kendi adamlarını yerleştirmek istemişti. Philby ne kadar itibar görse de ne kadar beş yıldızdan biri sayılsa da bu komplo dolu toplumda kendine forslu bir arka bulmanın son derece yararlı olabileceğini sezmişti. Yeni başkan kendinden öncekinden çok daha zeki ve kültürlü bir kimse olarak İngiltere'ye karşı hayranlıktan az fakat ilgiden fazla bir merak göstermekteydi. Yıllar boyunca nice kez Philby'den İngiltere'de yer alan olayların yorumunu ve çözümlerini yapmasını istemiş, İngilizlerin kişilik yapıları ve gösterebilecekleri tepkiler konusunda bilgi almıştı. Philby de bu istekleri seve seve yerine getirmişti. KGB başkanı sanki İngiltere'deki ajanlarından ve Boris Ponomarev yönetimindeki merkez komitesinin uluslararası bölümünden masasına yollanan bilgileri bir başka danışmana daha yorumlatmak istiyor gibiydi. Çoğu kez de Philby'nin İngiltere konusunda fısıldayarak verdiği öğütleri uygulamaya koymuşluğu vardı. Philby'nin yeni Rus çarının yüz yüze son görüşünden bu yana 5 yıl geçmişti. 1982 Mayıs'ında başkanın KGB'den ayrılıp tekrar merkez komitesine dönüşü için verilen resepsiyona katılmıştı. Aslında merkez komitesine dönüşün amacı Brejnev'in yaklaşan ölüm olasılığından hareketle kendi yerini hazırlama amacına dayanıyordu. Ve yıllar sonra bir kez daha Philby'den yorum istiyordu yine. Erita ve çocukların eve dönmesi hayallerini yarıda kesti. Çocuklar paten yapmaktan yüzleri kıpkırmızı, yine her zamanki gibi gürültücü içeriye daldılar. 1975 yılında Melinda McLean'in ayrılıp gitmesinden epey sonra KGB büyükleri Philby'nin durmadan içmesinin ve orospularla düşüp kalkmasının artık çekiciliğini yitirdiğine karar vererek Erita'nın bu eve taşınıp onunla oturmasını emretmişlerdi. Erita KGB görevlisiydi o zamanlar. Üstelik KGB elemanlarında az rastlanan bir özelliği de Yahudi olmasıydı. 34 yaşında esmer, sağlam bir kadındı. Philby onunla hemen o yıl evlenmişti. Evlendikten sonra Philby'nin o ünlü kişisel cazibesi etkisini göstermiş, kız ona gerçekten aşık olmuş, KGB'ye onun hakkında rapor vermeyi kesinlikle reddetmişti. Yetkili subay durumu amirlerine rapor edince onlar da üzerinde durmayıp konuyu bir kenara bırakmasını öğütlemişlerdi. Çocuklar da bundan 2 ve 3 yıl sonra dünyaya gelmişlerdi. "Önemli bir şey var mı Kim?" diye sordu Erita. Philby ayaktaydı, mektubu cebine sokuyordu, başını iki yana salladı. Kadın çocukların kalın, içi müflonlu ceketlerini çıkarmaya uğraşıyordu. "Bir şey yok sevgilim," dedi Philby. Oysa kafasının bir yerlere takılmış olduğunu açıkça görüyordu Erita. Direnmeyecek kadar aklı vardı ama yaklaşıp onun yanağından öptü. "Ne olur bu gece Blake'lerde o kadar çok içme." "Çalışırım," diye gülümsedi Philby. Aslında kendine son bir özgürlük fırsatı daha tanımak niyetindeydi. Ömür boyu alışmıştı artık. Partilerde bir kez içmeye başladı mı yıkılana kadar devam ediyor, doktorların içkiyi bırakması için yaptıkları uyarılara da hiç kulak asmıyordu. Sigarayı zorla bıraktırmışlardı zaten, o yeterdi. İçkiyi asla bırakmayacaktı. Karar verse istediği anda bırakabileceğini biliyordu. Bu geceki partiden sonra da bir süre bırakmak zorunda kalacağının farkındaydı. Kriyuçkov'un sofrasında söylediği sözleri ve kendisinin öyle konuşmaya iten düşünceleri anımsadı. İngiltere İşçi Partisi içinde neler olup bittiğini, niyetlerinin de neler olduğunu çok iyi biliyordu. Masada bulunan diğer kişilere de elde edilen ham istihbarat raporları veriliyordu zaten. Kendisine ancak bir nezaket gereği olarak hala yollanıyordu o raporların kopyaları. Ama o durumları yıllardan beri incelemiş biriydi. Parçaları bir araya getirmesini bilen, yaratılan bütünü İngiliz toplum psikolojisinin çerçevesinde anlam taşır bir biçimde görebilen tek kişi oydu. Gerçek görünümü bir tek o algılayabilmişti. Eğer kafasında beliren düşüncenin hakkını vermek istiyorsa, şimdi o düşünceyi sözcüklerle ifade etmesi gerekiyordu. Sovyet liderine o güne kadar kaleme aldığı raporların en güzelini sunacaktı. Erita ile çocukları hafta sonu için dağçasına alabilirdi. Evde yalnız kalınca oturup başlardı yazmaya. Ama ondan önce de son bir özgürlük fırsatı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.